Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 32.
Hepsi cesedin etrafına toplandılar. Sultanın hekimbaşı çağrılmıştı. Emir onun kulağına eğilerek fısıldadı. Korkarım ki zehirli bir hançerle yaralandı. Elini çabuk tut. Hekim yaralıyı muayene etti. Yara pek derin değil diye teskin etmeye çalıştı odadakileri. Fakat ihtiyaten darlamamız yerinde olur. Demek öldürücü olabileceğini düşünüyorsun. Sultanın korkudan boğazı düğümlenmişti sanki. Her şeyin iyi gitmesini umalım diye cevapladı hekimbaşı. Yardımcılarına emir vererek gerekli aletleri getirmelerini istedi. Göz açıp kapayana kadar her şey hazırlanmıştı. Emir ise bir anda olup bitenlerin taşıdığı ehemmiyeti kavramıştı. Kimse sarayı terk etmesin. Az önce olanlardan tek kelime bahsedilmeyecek. Komutayı üzerime alıyorum ve emirlerime itaat edilmesini istiyorum. Muhafızlar Cafer'in cesedini dışarı çıkardılar ve sultanın hizmetkarları aceleyle yerdeki kan lekelerini sildiler. Sultan korkuyla korların üzerinde kızarmakta olan demir parçasına baktı. Son derece huzursuzdu. Çok acıyacak mı? Haşmetli sultan birkaç bardak şarap içsin. Canlarının acımasını biraz azaltacaktır. Hizmetkarlar aceleyle bir testi şarap getirdiler. Hekimbaşı sultanın hafif çakır keyfi olduğunu fark eder etmez kor halindeki demir iğneyi yaraya bastırdı. Yaralı korkunç bir çığlık attı. Sabır sultanım. Bana işkence etmeye devam edersen kafanı uçurturum. Haşmetli sultan dilediğini yapmakta serbesttir ama yaranın dağlanması lazım. Sultan dişlerini sıktı ve hekimbaşı işini tamamlayabildi. Çok acıdı diye inledi sultan her şey bittikten sonra. Rengi kireç gibiydi. Hizmetkarlar bir sedye getirmişlerdi. Hekimbaşı sultana yatıştırıcı bir ilaç verdi ve perdeleri çekti. Hasta az sonra uykuya dalmıştı. Haşmetli sultanın mahiyeti bekleme odasına çekildi. Zaman zaman hekim hastayı kontrol etmeye gidiyor, diğerleri de kalpleri endişeyle dolu olarak dönmesini bekliyordu. Çok kötü görünmüyor diye tekrarlıyordu her defasında. Fakat hastanın yanında kaldığı süreler giderek uzamaya başlamıştı ve sonunda bitkin bir suratla geri döndü. Sultanımızın ateşi var, hem de çok yüksek bir ateş. Sayıklamaya başladı. Korkarım bir zehir. Allah, ne iğrenç bir cinayet diye mırıldandı emir. Hekimbaşı ile beraber hastanın odasına girdi. Solgun bir ışık içerisini aydınlatıyordu. Kurtarın beni, kurtarın beni diye yalvardı sultan kendisinde olduğu kısa anlardan birinde. Damarlarında ateş dolaşıyor sanki. Sonra tekrar sayıklamaya başladı. Bekleme odasında oturan adamların tümü yatağın çevresine toplandı. Ölmekte olan adam aniden şarkı söylemeye başladı. Hepsi yere diz çökerek sultanın önünde secdeye vardılar. Ne korkunç bir son. Az sonra yaralı yatağında doğruldu. Etrafa şaşkınlıkla bakarak ayağa kalkmak istedi. Hekimbaşı ona engel oldu ve diğerlerine odayı terk etmelerini işaret etti. Emir orada hazır bulunanları bekleme odasında topladı. Sultanımız kendine geldiği zaman vasiyeti ve velayeti konusunda neler düşündüğünü sormak zorundayız ona. Muhammed henüz 4 yaşında. O yaşta bir çocuk koca imparatorluğun dizginlerini elinde tutamaz. Biraz daha bekleyelim dedi yaşlı bir saraylı. Yani hanım sultana fırsattan istifade edip tacil mülkü bize sultan olarak kabul ettirmesi için zaman mı tanıyalım dedi katip öfkeyle. Sultana kendisinin ölmekte olduğunu düşündüğümüzü belli etmemeliyiz diye üsteledi orada bulunan yüksek mevki sahiplerinden biri. Burada İran'ın kaderi söz konusu diye karşılık verdi emir kuru bir sesle. Acaba Haşmetli Sultan'ın kız kardeşine haber versek mi? Buraya kimseyi sokmayacağız diye bağırdı emir. Hiç kimse sultanın İsmaililer tarafından öldürüldüğünü öğrenmemeli. Çok zorda kaldığımız takdirde sultanın ani bir havale sonucu öldüğünü söylemeliyiz. Eğer Haşmetli Sultan'ın da baş veziriyle aynı kaderi paylaştığını, Alamut'taki Kanoslamış caninin kurbanı olduğunu kabul edersek, özellikle her iki trajedinin hesabını vermek zorunda kalırız. Ve halk öyle bir korkuya kapılır ki bir daha o zındıklara karşı savaşmak isteyen hiç kimseyi bulamayız. Şafak sökene kadar can çekişen yaralının yanında kaldılar. Ateşi giderek yükseliyordu. Ve sonunda öyle bir hal aldı ki veliaht tayin etmekte geç kaldıklarını anladılar. Sultanın bilinci bir daha açılmadı. Sabahın erken saatlerinde komaya girdi. İkinci namazdan az önce hekimbaşı sultanın kalbinin durmuş olduğunu söyledi. Herkes ağlıyordu. İran kendisini yönetebilecek tek insanı yitirmişti. Daha dün coşkun bir neşe fırtınası yaşayan Bağdat şehri bir anda yasa gömüldü. Sultanın ölüm haberi henüz şehrin varoşlarına ulaşmadan taht kavgası bir iç savaşa dönüşmüştü bile. Hızlı haberciler atlarına atlayarak kara haberi iletmek için dört bir yana savruldular. Hassa kıtası komutanı olan emir, adamlarını hala Hindistan sınırlarında olan Berk Yaruk ile müteveffa baş vezirin oğluna yolladı. Muhammed'in taraftarları ise sultanın hala İsfahan'da hüküm sürmekte olan karısı ile veziri Tacil Mülk'e adamlarını gönderdiler. Ülkenin uç noktalarında ve Suriye'de hüküm süren ve Selçukluların egemenliğini kabul etmiş olan birçok kral ve hükümdar, törenler sebebiyle bir araya geldikleri Bağdat şehrini alelacele terk ettiler. Bu umulmadık gelişmeyi kendi lehlerine kullanarak Selçuklu egemenliğinden kurtulmayı tasarlıyorlardı. Merhumun anısına 6 aylık bir yas ilan etmiş olan halife ise olayların bu şekilde bir hal almasından son derece memnundu. Nihayet istediği oğlunu veliaht tayin etmekte serbest kalmıştı. Tekrar büyük oğlunu veliaht tayin etti ve habercileri dünyanın dört bir yanına dağıtarak hükümdarlara son değişikliği haber vermeye başladılar. Bağdat sarayında ise daha sultanın öldüğü gün binlerce entrika çevrilmeye başlanmıştı. Taht üzerinde hak iddia eden şahıslar yerden mantar gibi bitmeye başlamışlardı. Her birinin de yanında silahlı bir muhafız birliği bulunuyordu. Müteveffa sultanın hemen hemen tüm oğulları ve kardeşleri kendilerine ateşli yandaşlar bulmuşlardı. Hepsinin de ilk işleri kendilerine destek olan adamlara bol keseden rütbeler dağıtmak ve zavallı halifeye baskı uygulayarak onu kendi yanlarına çekmek olmuştu. Her türden entrika ve dolaplar sonunda geriye birbirini takip eden iki grup kalmıştı. Berk Yoruk ve Muhammed taraftarları. Ölümünden önce sultanın eğilimi ikinciden yana olmuştu. Hanım sultan ve suç ortağı Tacil Mülk de bu avantajlarını kullanmaya çalıştılar. Yüksek makam ve mevki sahibi tüm beyler, sınır tanımayan ihtirasları ancak müteveffa başvezir tarafından dizginlenebilen din büyükleri, kısacası tüm önemli adamlar henüz çocuk yaştaki Muhammed'den yana tavır aldılar. Kanlı bir savaş korkusu vardı havada. Berk Yoruk'un taraftarlarının Bağdat'taki yaşamları hiç de kolay değildi. Ya kaçmak ya da saklanmak zorunda kalıyorlardı. Muhammed'in taraftarları ise büyük bir sabırsızlıkla İsfahan'dan gelecek olan haberleri bekliyorlardı. Hanım Sultan ve Tacil Mülk orada büyük bir ordu toplamakla meşguldüler. Fakat en önemlisi de zayıf karakterli halifenin kendi adaylarını sultan olarak kabul ve ilan etmesiydi. Karşı taraf böylesine ağır bir darbeden sonra bir daha kendisini asla toparlayamazdı. İsmaililere karşı savaşmak üzere Nehavend ve Hamedan taraflarında toplanan birlikler ise sultanın ölümünden hemen sonra zındıklara karşı savaşmaktan vazgeçip İsfahan üzerine yürüme emrini aldılar. Fakat yarı yolda fikirlerini değiştirmelerini sağlayan önemli gelişmeler oldu. Sultanın dul karısı komutanlara değerli hediyeler yollamış ve eğer küçük Muhammed'den yana tavır koyarlarsa birliklere çift maaş verileceği vaat edilmişti. Aynı zamanda birçok elçi Bağdat'a giderek halifeyi de öbürüne benzer gayet ikna edici yöntemlerle küçük Muhammed'i İran hükümdarı olarak ilan etmesi ve adına tüm ülkede hutbe okutulması konusunda karar vermeye zorlamışlardı. Kaybedecek hiç zamanları yoktu. Çünkü Berk Yoruk birliklerinin bir kısmı ile İsfahan sınırına gelmişti bile. Babasının da baş vezirinden bir süre önce öldürülmüş olduğunu henüz bilmiyordu. Şehre girdiği zaman karmakarışık bir vaziyetle karşılaştı. Aslı nesli belirsiz bir sürü asker ortalıkta naralar atarak küçük Muhammed'in hükümdarlığını kutluyorlardı. Berk Yoruk birkaç gün geç kaldığını anladı. Halkı sultanın dul karısına ve vezirine karşı kışkırtmaya çalıştıysa da yeni gelen bir haber onun sonu oldu. Halife nihayet küçük Muhammed'i İran sultanı ilan etmeye karar vermişti. Berk Yoruk aceleyle geriye kalan birliklerini toplayarak gençlik arkadaşı Emir Töküştekin'in kendisine sığınma hakkı tanıdığı Sava'ya gitti. Artık yapabileceği tek bir şey vardı. Yeni sultana karşı olan tüm grupları bir araya toplayarak mücadeleye girişmek. Nizam'ın 5 oğlu ona katıldı. Berk Yoruk onlardan birisini acele olarak başvezir ilan etti. Kısa bir süre sonra büyük bir askeri kuvvet toplamaya muvaffak olmuştu. Pes etmeye asla niyetli değildi. Hanım sultan ve veziri genel kargaşalık halini çok iyi değerlendirerek durumunu kendi lehlerine çevirmeyi başarmışlardı. Fakat unuttukları bir şey vardı. Eski müttefikleri Hasan, Emir Töküştekin ve Mutsüfer iyi komşulardı ve Berk Yoruk da Mutsüfer'in aracılığıyla Alamut'un efendisiyle bağlantı kurmaya çalışıyordu. Bölüm 21. Daha düne kadar dünyanın yarısına hükmeden Selçuklu İmparatorluğu artık çöküş sürecine girmişti. Müteveffa sultanın amcaları ve yeğenleri, oğulları ve kardeşleri birbirleriyle savaşıyorlardı. Bir süre sonra kimin kime karşı savaştığı ve İran'ı kimin yönettiği gerçek bir muamma olmaya başladı. Bu zaman zarfında ise İsmaili taraftarları birbirlerine sıkı sıkı kenetlenerek tüm vakitlerini kale ve hisarların surlarını ve savunma sistemlerini Alamut örneğine göre güçlendirmeye ayırıyorlardı. Sultan Melikşah'ın ölüm haberi dün İsmaili cemaati için gerçek bir bayram oldu. Rey, Rutbar ve Kazvin kaleleri tarafından yönetilen tüm bölgeler, Firuskü, Damagan ve hatta Kortkuyha kadar uzanan tüm dağlar, bu arada Zurgunbadan kalesi ve toprakları artık güvendeydi. Sadece haberciler değil, İsmaili birlikleri de kendilerine ait kaleler arasında barış ve huzur ortamı içinde seyahat ediyorlardı artık. Alamut müminlerin akınına uğramıştı. İnsanlar kalenin surlarının ardından hem güven dolu ve müreffeh bir hayat yaşamak, hem de inandıkları şeylere özgürce ibadet etmek istiyorlardı. Bir süre sonra kale yeni göçmenler kabul edemeyecek duruma gelince, dâi Ebu Suraka sadece en güçlü ve kuvvetlilerini alıkoyup, diğerlerine de büyük önder adına değerli hediyeler verip tekrar evlerine gitmelerini ve orada dolaysız olarak Alamut Efendisi'nin koruması altında bulunacakları güçlü cemaatler kurmalarını istiyordu. Yeni bir asır başlıyordu ve kısa süre sonra aynı Fatimiye Mısır'da olduğu gibi Kuzey İran'da da Ali'nin mübarek ismi her tarafta yankılanacak, öğretisi bir güneş gibi müminleri aydınlatacaktı. Hasan tarafından kurulan istihbarat örgütü mükemmel bir biçimde çalışıyordu. Alamut'un efendisine tat kavgası yapmakta olan grupların hareketleri hakkında günü gününe bilgi veriliyordu. Sultan Muhammed'in tahta çıkışını ve Berk Yaruk'un hayal kırıklığını ilk haber alan kişilerden birisi Alamut'un efendisiydi. Selçuklu İmparatorluğunu taşıyan sütunların birer birer yıkılmasını seyretmekten büyük bir mutluluk duyuyordu. Gençliğinin rüyası gerçek olmuştu. Her şey sanki bir rüya gibi diyordu. Bütün bu olayları bizzat ben hazırlamamış olsam bunlara inanmayı reddederdim. Arzularım ne kadar da güçlüymüş böyle. Sanki düşüncelerim maddeleşip demir bir çekiç haline dönüşmüşler. Sonra da içini garip bir boşluk duygusu kaplıyordu. Sanki etrafındaki tabiat aniden suskunlaşıyordu. İçinde gizli bir güzellik barındıran büyük ve ürkütücü bir şey onu terk ediyor ve kendisine ondan çok uzaklarda güneşin altında bir yer arıyordu. Bazen de artık yok olan huzursuz günlere duyduğu bir özlem kaplıyordu içini. Artık kurduğu binayı dışarıdan seyretme, kudretini ölçme ve sınama vakti gelmişti. Kış başlangıcında Rey şehrinden yaşlı reis Ebu Fazıl kaleye geldi. Aynı 6 ay önce olduğu gibi önemli bir haberle gelmişti yine. Sava emiri Töküştekin, Berk Yaruk'a sığınma hakkı tanınmıştı. İran'ın eski başkenti olan Rey de onun sultanlığını ilan edecekti. Bu amaçla Mutsufer'den yardım ve destek talep etmişti. Mutsufer ise Töküştekin'e önce Hasan ile konuşmasını ve onun onayını almasını tavsiye etmişti. Bu nedenle Ebu Fazıl bir kez daha Alamut yolunu tutmuştu. Berk Yaruk Sultan ilan edilir edilmez tüm kuvvetleriyle İsfahan üzerine yürümeye ve Muhammed'i tahttan indirmeye karar vermişti. Hasan büyük dâilere ve Münüçerh'e haber göndererek kendisini ve Ebu Fazıl'ı dairesinde ziyaret etmelerini rica etmişti. Şimdi karar verme anı dedi hepsi geldikten sonra. Halife ve hemen hemen bütün komutanlar kendilerine bağlı birlikleriyle Muhammed'i sultan ilan ettiler. Sakın kendimizi boş hayallere kaptırmayalım. Şayet hanım sultanın tarafı kazanacak olursa tacil mülkün üzerlerine saldıracağı ilk grup İsmaililer olacaktır. Çünkü iktidara bizim yardımımızla kavuştu ve her yeni despot gibi önce borçlu olduklarından kurtulmak isteyecektir. Nasıl bir insan olduğunu zaten biliyoruz. Berk Yoruk da bize ihtiyaç duymadığı ilk anda bizden kurtulmaya çalışacaktır. İşte bunun önüne geçmeliyiz. Parolamız şöyle olmalı. Artık İran'ın hiçbir hükümdarı sınırsız güce sahip olmamalıdır. Demek istediğim, Muhammed'i tahttan indirmek için şimdilik Berk Yaruk'a yardım edebiliriz. İsfahan üzerine yürüdüğü zaman onun arkasını kollayacağız. Ama demir tavında dövülür. Berk Yaruk ile önce bir anlaşma imzalayacağız. Şayet kazanacak olursa ne bizim kalelerimize saldırmaya teşebbüs edecek ne de taraftarlarımızı takibata uğratacaktır. Ve ne kadar güçlü olduğumuzu iyice anlaması için hizmetlerimize karşılık ondan yıllık bir vergi talep edeceğiz. Bu dünyanın kudretlilerinin ve hükümdarlarının yaşamlarının bizim elimizde olduğunu anlamalarının vakti geldi artık. Odada bulunanların itiraz veya ilave edecek hiçbir şeyleri yoktu. Berk Yaruk'a hitaben bir mektup yazarak şartlarını bildirdiler. Sonra da odada son derece neşeli bir sohbet başladı. Bir şarap testisi elden ele dolaşıyordu. Hasan aniden dudaklarında ince bir gülümseme ile Reis Ebu Fazıl'a döndü. Bana vermek istediğin delilik ilacına ne oldu? Hala bekliyorum. Ebu Fazıl kulağının arkasını karıştırdı. Biliyor musun İbn Sabbah, artık yaşlandım ve dünyadaki hiçbir şey beni şaşırtmıyor. 7 yıl önce gözüme delilik olarak görünen şeyin ince bir zeka ve bilgelik olduğunu biliyorum şimdi. Artık hiçbir şey anlayamıyorum. Bu yüzden dünya meseleleri hakkında hüküm vermekten çoktan vazgeçtim. Benim devrim kapandı. Hasan neşeyle gülmeden önce bir an duraksadı. Görmüş olduğum rüyayı hala hatırlıyor musun eski dostum? Bir zamanlar ilelebet kalması için inşa edildiğini sandığım bina, bak ne kadar kolay yıkılıverdi. Bana körü körüne bağlı olan bir avuç insan, koca Selçuklu İmparatorluğunu yerde bir etmen için yetti de arttı bile. Sana soruyorum, Alamut'un korkması gereken bir hükümdar, bir önder, bir peygamber, bir bilge veya bir devlet adamı mı dünya üzerinde? Bildiğim kadarıyla yok ey İbn Sabbah. Çünkü yaşayan hançerlerin sana en küçük bir direnişte bile bulunmaya cüret edenleri rahatlıkla öldürebilir.
Ayrım sonu.